Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 25. ayrım. Daha sonra Konsül Kröger'le el sıkıştı ve masaya Bay Marcus'un tam karşısına oturdu. Bu sırada bakışlarını kız kardeşi Tony'ye çevirerek kalkık kaşlarıyla yüzüne tuhaf tuhaf baktı. Ama Tony başını geriye atıp çenesinin üstüne doğru öyle bir indirdi ki Thomas onun toplantıda hazır bulunmasına karşı bir şey söylemeye cesaret edemedi. Justus Kröger, sana Bay Konsül diyemeyecek miyiz hala diye sordu. Hollandalılar senin temsilcileri olmanı boşuna mı bekliyorlar koca Tom? Evet amca, bunu ben de isterdim. Konsüllüğü ve öteki bazı görevleri hemen üzerime alabilirdim. Ama bu işler için biraz genç olduğumu düşünüyorum. Gotthold amcamla konuştum, o bunu seve seve kabul etti. Çok iyi etmişsin sevgili yeğenim. Çok diplomatça, çok kibar bir davranış. Bayan konsül, Bay Marcus, çok sevgili Bay Marcus dedi ve ona elini uzattı. Buraya gelmenizi ben rica ettim. Neden çağrıldığınızı sanırım biliyorsunuzdur. Bizimle aynı görüşte olduğunuzdan eminim. Merhum kocamın son isteklerinden biri de hepimizin takdirini kazanan özverili çalışmalarınızı onun ölümünden sonra yabancı bir memur olarak değil, firmanın bir ortağı olarak sürdürmenizdi. Bay Marcus, elbette bayan konsül, elbette dedi. Şahsıma gösterdiğiniz bu teveccühü büyük bir şükranla karşıladığımı bilmenizi isterim. Ancak benim firmaya koyacak sermayem yok denecek kadar az. Sizin ve saygıdeğer oğlunuzun sunduğu bu öneriyi en içten teşekkürlerimle kabul ettiğimi Tanrı'nın ve herkesin önünde belirtmek isterim. Peki Marcus, bana gerçekten çok ağır gelecek bu büyük sorumluluğun bir kısmını üzerimden almaya hazır olduğunuz için ben de size içtenlikle teşekkür ederim. Thomas bunu söylerken elini masanın üstünden yeni iş ortağına uzattı. Aslında bütün bunlar bir formaliteydi. İki ortak çoktan anlaşmıştı. Konsül Kröger, ama ortaklık işi bazen ters de tepebilir. Çıkarılacak söylentiler aranızdaki ilişkiyi bozabilir dedi. Haydi bakalım çocuklar, vasiyetnamenin koşullarını gözden geçirelim. Ben burada vasisi olduğum çocuğun durahoması için bulunuyorum. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Betsy, vasiyetnamenin bir kopyası var mı sende? Bir hesap yaptın mı Tom? Tom, kafamda hesapladım her şeyi dedi. Ve altın kalemini masanın üzerinde ileri geri hareket ettirirken geriye yaslandı. Doğa manzaralı tablolar odasına bir göz atarak firmanın durumu hakkında bilgi vermeye başladı. Konsülün bıraktığı para sanıldığından daha çoktu. Büyük kızına verdiği drahoma kuşkusuz kaybedilmiş bir paraydı. 1851'de Bremen'de yaşanan iflas olayı dolayısıyla firmanın uğradığı kayıp çok büyük olmuştu. 1848 ve şu içinde yaşadığımız 1855 yılı da huzursuzlukları ve savaş söylentileriyle büyük kayıplara yol açmıştı. Ama Krögerlerin miras olarak bıraktığı 400 bin marktan oğulları Justus daha önce epeyce harcama yaptığı için ellerine ancak 300 bin mark geçmişti. Johann Buddenbrook bütün tüccarlar gibi sürekli yakındığı halde kayıplar düşülünce 15 yılın kazancı yine de 30 bin taler olmuştu. Bu durumda şirketin sermayesi gayrimenkuller hariç olmak üzere yuvarlak hesap 750 bin marktı. Firmanın durumu hakkında epeyce bilgi sahibi olan Thomas bile babasının bu kadar parası olduğunu tahmin etmiyordu. Bayan Konsul Buddenbrook bu parayı büyük bir şükran duygusuyla karşılarken Tony'nin saygılı ve boş bakışlarında ürkütücü bir kuşku belirtisi vardı. ''Bu çok para mı? Çok para mı gerçekten? Biz de zengin miyiz artık?'' dedi. Kafası biraz karışmış olan Bay Marcus ağır ağır ellerini ovuştururken Thomas kendisinin ifade ettiği bu rakamları biraz rahatsız edici bir gururla karşıladı. Mutlu olmaktan çok mutsuzluk gibi bir şey hissediyordu içinde. Heyecandan kısılmış sesiyle ve elleri titreyerek ''Şimdiye kadar 1 milyonumuz olmalıydı.'' dedi. Büyük babam parlak günlerinde 900 bin marklık bir birikime ulaşmıştı. O zamandan beri bunca çabalar, nice parlak başarılar ve zaman zaman gerçekleştirdiğimiz nice olumlu işler. Annemin getirdiği drahoma, annemin mirası, ah şu sürekli parçalanmalar. Ne yapalım, eşyanın tabiatı böyle işte. Şu anda yalnızca firmadan söz ediyor ve ailemle çok az ilgileniyorsam beni bağışlayın. Bu drahomalar, Gotthold amcaya ve Frankfurt'taki halamıza yapılan ödemeler, şirket kasasından çekilen yüz binler. Bütün bunlar o tarihte firmanın patronunun yalnızca iki kardeşine ödenmişti. Kısacası yapmamız gereken çok şey var Marcus. İş, başarı, iktidar özlemi ve refahı yakalama hırsı bir an gözlerinde tüm şiddetiyle parladı. Firmanın ve köklü ailesinin itibarını koruyabilecek mi diye herkesin gözlerini kendisine çevirdiğini hissediyordu. Borsada karşılaştığı ve kendisine kuşkulu ve biraz da alaycı gözlerle bakan iş adamlarının yüzlerinden "Bu işlerin üstesinden gelebilecek misin oğlum?" sorusunu okur gibi oluyordu. "Başaracağım," diye düşündü. Frederick Wilhelm Marcus düşünceli düşünceli ellerini ovuştururken Justus Kröger şöyle dedi. "Soğukkanlı olmalısın koca Tom. Büyük babanın Prusya ordusuna mal sevk ettiği günler çok gerilerde kaldı." Daha sonra vasiyetnamenin hükümleri üzerine ayrıntılı bir görüşme başladı. Hepsinin katıldığı bu görüşmede Konsul Kröger, Thomas'tan sürekli olarak bundan böyle firmayı yönetecek haşmetli prens diye söz ederek neşeli ruh halini açığa vuruyordu. Taşınmaz mal olarak silolar, aileye geleneğine uygun olarak kuşkusuz prensin emrinde olacaktır dedi. Sonunda her şeyin mümkün olduğunca birlik ve beraberlik içinde götürülmesine, Bayan Elizabeth Budenbrock'un başlıca mirasçı sayılmasına ve ailenin bütün servetinin şirkete bırakılmasına karar verildi. Ve Bay Marcus da işletmeye ortaklık payı olarak 120 bin mark koyduğunu herkesin önünde belirtti. Thomas için şimdilik kaydıyla 50 bin marklık ayrı bir sermaye öngörüldü ve aynı miktar bir iş kurması durumunda Christian için de verilecekti. Vasiyetnamenin "Sevgili küçük kızım Clara'ya evlenmesi durumunda verilecek travmanın saptanmasını çok sevgili eşime bırakıyorum" maddesi okununca Justus Kröger birden pek ilgilendi. Koltuğuna yaslanıp bacak bacak üstüne atarak ve elleriyle bıyıklarını yukarıya doğru vurarak 100 bin olsun diye önerdi. Bir kıyak yapmak istemişti kendi kendine. Ama bu miktar sonunda 80 bin mark olarak saptandı. Vasiyetnamede ayrıca çok sevgili büyük kızım Antonin'in yeniden evlenmesi durumunda ilk evliliğinde ödenen 80 bin mark göz önünde bulundurularak en çok 17 bin taler drahoma ödenecek diye yazılıydı. Bayan Antonin bunu duyduktan sonra heyecanlı olduğu kadar da zarif hareketlerle elbisesinin kollarını geriye itmek için kolunu öne doğru hareket ettirdi ve gözlerini tavana dikerek şöyle aykırdı. "Ah Grünlich, ah!" Küçük bir trompet vuruşunu anımsatan sesi onu savaşa davet eder gibiydi. "O adamla ilgili bilginiz var mı Bay Marcus?" diye sordu. "Güzel bir gün, öğleden sonra bahçemizde, büyük kapının önünde oturuyorduk. Bizim evin kapısını bilirsiniz Bay Marcus. Tahmin et bakalım kim geldi. Altın sarısı favori sakallı bir adam. Bir dolandırıcı, bir sahtekar." "Evet, öyle," dedi Thomas. "Ama Bay Grünlich'i daha sonra konuşalım, olur mu?" "Peki, peki. Ama bana hak vereceksin Tom. Sen akıllı bir adamsın. Ama ben de deneyim kazandım artık. Kısa zaman öncesine kadar aptal bir kızdım. Hayatta her şeyin dürüstlükle ve doğrulukla kazanılmadığını bilmiyordum." Tom "evet" dedi ve devam etti. Vasiyetname ile ilgili ayrıntılara girildi. Ailenin büyük incili, konsülün pırlanta düğmeleri ve daha pek çok şey hakkında bilgi edinildi. Justus Kröger ve Bay Marcus akşam yemeğine kaldılar. Kısım 2. 1856 yılı Şubat başında 8 yıllık bir aylıktan sonra Christian Budenbrock baba evine döndü. Tropikal bölgelere özgü sarı ve iri çizgili bir ceket giymişti. Hamburg'dan bir posta arabasıyla gelmişti buraya. Yanında bir kılıç balığı kafası ve büyükçe bir de şeker kamışı vardı. Bayan konsülün kendisini kucaklayışına yarı şaşkın yarı çekingen bir davranışla karşılık verdi. Bu davranışını ertesi gün öğleden önce ailece gittikleri kale kapısı dışındaki mezarlıkta babasının mezarına çelenk koyarken de sürdürdü. Karlı yolda ölenlerin adlarının taşlara işlendiği ve aile armalarının çevrelediği büyük mezarın önünde hepsi de yan yana duruyorlardı. Küçük ve yaprakları dökülmüş mezarlık fidanlarının kenarında yükselen büyük mermer haçın önünde, hasta babasına bakmak için vefasız çiftlikte kalan Clotilde'den başka herkes yerini almıştı. Tony, babasının adının altın harflerle yazıldığı mezar taşının üstüne çelengi koydu ve yerdeki diz boyu kara aldırmadan mezarın başında diz çöktü ve sessizce dua etmeye başladı. Başındaki siyah tül örtü rüzgarda uçuşuyordu ve elbisesinin geniş eteği son derece gösterişli bir şekilde yere yayılmıştı. Böylesine güzel bir kadının içinde ne kadar acı, ne kadar dindarlık ve ne kadar kendini beğenmişlik olduğunu yalnızca Tanrı bilir. Thomas bunu düşünecek halde değildi ama Christian kız kardeşine alay ve dehşet karışım bir yüz ifadesiyle yan yan baktı. "Nedir bu halin? Bu sorumluluğun altından kalkabilecek misin? Ne kadar da utanç verici" demek ister gibi bir hali vardı. Tony yerinden doğrulurken kardeşinin bu bakışını yakaladı ama hiç oralı olmadı. Başını geriye attı, tülünü ve eteğini düzeltti ve kendinden emin bir biçimde yürümeye başladı. Christian'ın rahatladığı yüzünden belli oluyordu. Tanrı'ya ve İsa Mesih'e aşırı bir sevgiyle bağlı olan merhum konsül, dini duygularını farklı bir ruh haliyle ve burjuvaya özgü olmayan bir biçimde açıklamış olan ilk bu Dambrock ise, her iki oğlu da bu duygularını özgürce ve basit bir şekilde açıklamaktan çekinen ilk bu Dambrocklar olacağı benziyordu. Thomas'ın babasının ölümüne duyduğu acı, büyük babasının kendi babasının ölümüne duyduğu acıdan kuşkusuz daha büyüktü. Ama yine de babasının mezarı önünde diz çökmemişti. Kız kardeşi Tony'nin yaptığı gibi kendisini masanın üstüne atıp küçük bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlamamıştı. Madame Grünlich'in yemekte kızartma ve tatlı arasında ölmüş babasının özelliklerini ve kişiliğini gözyaşları arasında ve büyük sözlerle övmesinden son derece rahatsız olmuştu. Böylesine ani boşalmalar karşısında saygın kişiliğini korumaya çalışan dimdik bir duruşu, duygularını ifade eden bir susuşu ve ürkek bir baş sallayışı vardı. Ama hiç kimsenin öleni anımsamadığı ya da sözünü etmediği bir anda yüz ifadesinde herhangi bir değişiklik olmadan yavaş yavaş gözleri yaşarmaya başladı. Christian'ın yapısı daha farklıydı. Kız kardeşinin bu saf, bu çocuksu duyguları karşısında kendini tutamıyordu. Tabağına eğiliyor, başını yana çeviriyor, yüzünü gizleme ihtiyacı duyuyordu. Ve hatta kız kardeşinin söylediklerini sessizce ve üzüntülü bir ses tonuyla ''Tanrım, Tony!'' diye birkaç defa kesmek zorunda kaldı. Evet, konuşmalar ölüye yönelir yönelmez huzursuzluk duyduğunu ve sıkıldığını belli ediyordu. İnsanların genel olarak duygularını olduğu gibi ve coşkuyla açığa vurmasından rahatsız oluyor değildi yalnızca. Tersine kendi duygularını ifade etmekten de korkan ve sakınan bir hali vardı. Babasının ölümünden dolayı ağladığını gören olmamıştı. Bu onun uzun süre evden ayrı kalmasıyla açıklanamazdı kuşkusuz. Ama bu tür konuşmalardan hiç hoşlanmadığı halde kız kardeşi Tony'yi ikide bir kenara çekip babasının öldüğü o korkunç öğle sonrasında yaşananları bütün canlılığıyla ve ayrıntısıyla anlattırması tuhaftı. Madame Grünlich de ona bütün olanları tek tek ve heyecanla anlatıyordu. Christian, demek sapsarıydı babamın yüzü diye belki de beşinci kez sordu. Koşarak yanınıza gelen hizmetçi kız nasıl aykırmıştı? Babamın yüzü sapsarıydı demek. Ölmeden önce hiçbir şey söyleyemedi mi? Hizmetçi kız ne dedi? Ruhunu nasıl teslim etti? Ua ua diye inleyerek mi? Bunları söyledikten sonra sustu. Uzunca bir süre sustu. Küçük, yuvarlak ve çukur gözleri düşünceli düşünceli odada dolaştı. Sonra birden korkunç dedi ve ayağa kalktı. Bütün vücudunun zangır zangır titrediği görülüyordu. Tedirgin ve düşünceli gözlerle odanın içinde bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Tony babasının ölümüne yas tutarken anlayamadığı nedenlerden dolayı bundan utanıyormuş gibi bir tavır sergileyen erkek kardeşinin babasının son nefesini verirken çıkarttığı o iniltiyi hizmetçi kıza sora sora öğrendiği o ölgün sesi duyunca ürperip derin düşüncelere dalmasına akıl erdiremiyordu. Christian dış görünüşü bakımından hiç değişmemişti. Yine eskisi gibi kuru ve solgundu. Kafasını örten derisi gergindi. Kocaman ve tümsekli burnu elmacık kemikleri arasından dışarıya doğru fırlamış gibiydi. Başındaki saçlar dikkat çekecek kadar seyrelmişti. Boynu ince ve uzundu. Kuru bacakları dışarıya doğru oldukça çarpıktı. Londra'da geçirdiği yılların epeyce etkisi olmuşa benziyordu. Valparaiso'da daha çok İngilizlerle görüştüğünden biraz İngilizlere benzemişti ve bu hali ona yakışmıyor da değildi. İyi dikilmiş elbisesinde, elbisenin sağlam yünlü kumaşında, büyük ve şık çizmelerinde hep bu İngiliz havası vardı. Aynı şekilde dudaklarının üstündeki kızıl kumral gür bıyıklarında da. Sıcaktan terlemiş, yorgun ve beyaz ellerinde, yuvarlak ve kısa kesilmiş bakımlı tırnaklarında bile hep o İngiliz etkisi göze çarpıyordu. Christian birden, söylesene dedi, o duyguyu bilir misin? Anlatılması çok zor, hani sert bir lokma yutunca insanın bütün sırtı ağrır ya. Bunu söylerken burnunun üstü kırış kırış olmuştu. Tony, evet dedi, bunda bir olağanüstülük yok, bir yudum su içersin. Öyle mi? Diye yanıtladı onu Christian şaşırmışçasına. Hayır, sanırım aynı şeyi düşünmüyoruz. Yüzünde huzursuz olduğunu belli eden bir ifade vardı. Evdeki matem havasından uzak, özgür bir ruh halini temsil eden tek kişi Christian'dı. Rahmetli öğretmeni Marcellus Stengel'in taklidini yapma becerisini hiç unutmamıştı. Ve zaman zaman da saatlerce onun gibi konuşuyordu. Sofrada şehir tiyatrosu hakkında bilgi istedi. İyi bir topluluk var mı? Ne oynuyorlar diye. Tom sabırsızlığını örtmek isteyen umursamaz bir ses tonuyla bilmiyorum dedi. Şu sıralar böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Ama Christian bunu duymazdan geldi ve tiyatro üzerine konuşmaya başladı. Tiyatroya gitmekten ne kadar çok hoşlandığımı sizlere anlatamam. Tiyatro sözcüğünü duymak bile beni mutlu ediyor. Böyle bir duyguyu içinizde tadan oldu mu bilmiyorum. Tiyatroda saatlerce oturup kapalı perdeyi seyredebilirim. Çocukken Noel hediyesi almaya gittiğimiz günlerde sevindiğimiz gibi seviniyorum ve mutlu oluyorum. Hele o orkestranın sesi. Yalnızca bunu dinlemek için bile giderdim tiyatroya. Özellikle aşk sahnelerini izlemeyi çok seviyorum. Sevgili rolünü oynayan bazı bayan oyuncuların sevdikleri erkeğin başını ellerinin arasına alıp onu öpmesi yok mu? Buna bayılıyorum. Ben bütün oyuncuları çok severim. Londra'da ve Valparaiso'da tiyatro sanatçılarıyla çok arkadaşlık ettim. Günlük yaşamda onlarla konuşabildiğim için ilk başlarda çok üzülüyordum. Tiyatroda oynarlarken bütün hareketlerini büyük bir dikkatle izlerdim. Çok ilginç oluyor. Oyunculardan biri son sözünü söyleyip büyük bir soğukkanlılıkla arkasını döner ve ağır ağır, kendinden emin ve rahat bir biçimde kapıya doğru yürür. Oysa bütün tiyatronun bakışlarını kendi sırtına çevirdiğini farkındadır. Nasıl yapabiliyorlar bunu? Eskiden kulise girmeyi çok isterdim. Evet çok isterdim ama şimdi oranın bir üyesi gibiyim. Bir düşünün, Londra'da bir operet oyunu seyretmeye gitmiştim. Ben sahnenin ortasındayken perde açılıverdi. Miss Waterclose ve Mademoiselle Waterclose'la sohbet ediyordum. Mademoiselle Waterclose çok sevimli bir kızdı. Neyse kısa keseyim, birden perde açıldı ve ben kendimi seyircilerin karşısında buldum. Aman tanrım, sahneden nasıl indiğimi hala bilmiyorum. Küçük yemek masasının çevresinde oturanlardan yalnızca Madame Grünlich güldü buna. Ama Christian gözlerini masanın çevresinde dolaştırarak konuşmaya devam etti. İngiliz kafelerinde şarkı söyleyen sanatçı bayanlardan söz etti. Pudralı bir perukla sahneye çıkıp elindeki sopayı yere vurarak "That's Maria" adlı şarkıyı söyleyen bir kadını anlattı. Bilirsiniz, Meryem günah işleyen en büyük kadındır. Bir kadın günah işlerse işte bu yüzden ona Meryem denilir. Meryem kötülerin en kötüsü bir kadındır. Büyük günah. Son sözcüğü burnunu kırıştırıp çarpık parmaklı sağ elini yukarı kaldırarak ve tiksinti duyduğunu belli eden bir yüz ifadesiyle söyledi. Bayan konsül "Yeter artık Christian" dedi. "Bu anlattıkların bizi hiç ilgilendirmiyor." Christian bakışlarını annesinin üzerinde dalgın dalgın dolaştırdı. O müdahale etmeseydi de konuşmasını kesecekti zaten. Çünkü küçük, yuvarlak ve çukur gözleri sürekli çevreyi tararken Meryem'i ve onun işlediği büyük günahı düşünmekten tedirgin olduğu belli oluyordu. Birden dedi ki, "Çok tuhaf, bazen ağzımdaki lokmayı yutamıyorum. Hayır, bunda gülünecek bir şey yok, son derece ciddiyim ben. Yutamayacakmışım gibi geliyor, gerçekten yutamıyorum. Lokma boğazıma takılıp kalıyor, gırtlağım ve kaslarım onu yutmama izin vermiyor. Olmuyor, başaramıyorum bir türlü. Organlarım buna engel oluyor, istesem de yapamıyorum. Aslına bakarsanız onu yutmayı beceremiyorum." Tony büyük bir heyecanla haykırdı. "Christian, aman tanrım, neler saçmalıyorsun böyle? Yutmayı beceremiyor musun? Kendini gülünç duruma düşürüyorsun. Hem bütün bunları bize neden anlatıyorsun ki?" Thomas susuyordu fakat bayan konsül dayanamayarak söze karıştı. "Senin sinirlerin harap olmuş Christian. Evet, eve dönmenin tam zamanıymış, yoksa oranın iklimi sağlığını bozacak, hasta olacaktın." Christian sofradan kalktıktan sonra yemek salonundaki küçük orgun başına geçti ve bir virtüözlük gösterisi yaptı. Saçlarını arkaya atıyormuş gibi yaptı, ellerini ovuşturdu ve odayı aşağıdan yukarıya doğru süzdükten sonra sessizce ve pedallara basmadan, çünkü çalmasını hiç bilmiyordu ve çoğu bu Dambroklar gibi müzik yeteneği yoktu, bir konsere başladı. Konturbas çalıyormuş gibi büyük bir azimle öne doğru eğiliyor, çılgınca bölümler çalıyor, başını yeniden arkaya atıyor ve coşkuyla kendinden geçmiş gibi yukarıya bakıyor ve güçlü elleriyle tuşlara dokunuyordu. Clara bile kahkahayı bastırdı. Piyano çalışı sahici değildi. İngiliz ve Amerikan müziğinin o kaba ve tuhaf özelliklerini taşıyan tutku, şarlatanlık ve dayanılmaz komikliklerle dolu bir gösteriydi. Ama insanın canını sıkmıyordu. Çünkü çalışı sahici gibiydi ve kendisinden çok emindi. Christian, "Ben sık sık konsere giderdim," dedi. "Sanatçıların ellerindeki aletleri nasıl kullandıklarını seyretmek çok hoşuma gidiyor. Evet, sanatçı olmak gerçekten çok güzel." Daha sonra yeniden başladı çalmaya ama birden durdu. Hiç beklenmedik bir anda ciddileşivermişti. Sanki yüzünden bir maske düşmüş gibi şaşırtıcı bir görüntüsü vardı. Ayağa kalktı, elini başındaki birkaç tutam saçının üstünde dolaştırarak başka bir koltuğa oturdu. Suskun ve canı sıkkındı. Bakışlarında bir tedirginlik, yüzünde gizemli bir gürültüye kulak verir gibi bir ifade vardı. Madame Grünlich bir akşamüstü kardeşi Tom'la yalnız kalınca, "Christian'ın davranışları bazen çok tuhafıma gidiyor," dedi. "Ne biçim konuşuyor öyle? Öyle ayrıntılara giriyor ki bence, ya da nasıl söylesem bilmem ki, olaylara çok farklı açılardan bakıyor. Sana da öyle gelmiyor mu?" "Evet," dedi Tom. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Tony, bilirsin bizim Christian boşboğazlık etmeyi çok sever. Onu tam olarak anlatacak sözcük bulmak zor. Biraz dengesiz, senin anlayacağın kişilik dengesi bozuk. Başkalarının ölçüsüz ve çocuksu davranışlarına karşı soğukkanlılığını koruyabilecek durumda değil. O böyle şeylere alışık değil, duygularını gizlemesini bilmiyor, soğukkanlılığını bir anda kaybediveriyor. Davranışlarını kontrol edemiyor, tuhaf tuhaf gevezelikler yapıyor ve en özel yanlarını dışa vuruyor. Bu ona zaman zaman çok gizemli bir hava veriyor. Hele ateş nöbetine tutulan biri gibi konuşması yok mu? Kendisini düşlere kaptıran biri gibi soğukkanlılığını koruyamıyor ve duygularına hakim olma gücünü kaybediyor. Ah, aslında bütün bunlar Christian'ın kendi sesine çok fazla kulak vermesi, kendi iç dünyasındaki olaylarla çok fazla ilgilenmesinden ileri geliyor. Bazen bu olayları çok önemseyip en ince ayrıntısına varıncaya kadar herkese anlatmak gibi bir hastalığa yakalanıyor. Aklı başında birinin hiç ilgilenmeyeceği, hiç duymak istemeyeceği ve hatta anlatmaktan bile utanacağı şeyleri anlatıyor. Öyle utanç verici şeyler anlatıyor ki Tony. Tiyatroyu çok sevdiğini Christian'dan başka biri de söyleyebilir ama bir başka ağızla. Yeri geldiğinde. Kısacası daha alçak gönüllü bir tavırla söyler. Ama bizim Christian bunu benim sahne tutkumun ilginç ve olağanüstü bir yanı yok mu anlamına gelen bir vurguyla söylüyor. Anlatırken sözcüklerle boğuşuyor ve çok nefis, gizemli ve olağanüstü bir şey anlatıyormuş gibi bir havaya giriyor. 25. ayrımın sonu. Sayfa no 235. Devamı 26. ayrımda.